Ayrım 9.
Stoyan hemen uçtu odadan. At seve gidiyordu. Ben etrafıma bakındım heyecan içinde. Şaşkın şaşkın bana dikilmişti 15 kişinin gözleri. Tısetsa ne yapacağız diye sordu sessizce. Ben cevap vermeye vakit bulamadım. Çünkü daha o anda kapı hızla açıldı ve at sev, Vasilev, Stoyan daldılar odaya. Mühendisin yüzü kıpkızıl olmuştu iddetten. Daha o anda beni dövmeye kalkacağını, tutuklayacağını sanıyordum. Baktım, aramızda sadece bir masa vardı. Ben yavaşça dolu boya küpünü çektim. İyice tuttum sapından. Bana ilk saldırana vuracağım boya küpünü dedim kendi kendime. Ama bu arada Atsev kumaşı eğilerek gözden geçirmeye başlamıştı. Durum ortadaydı. Diğer işçiler de ağır ağır bize doğru yaklaştılar. Atsev başını kaldırıp bana baktı. Yeniden hiddetlenmişti. Bu apaçık bir sabotaj diye bağırdı parmağıyla bozulan kumaşı göstererek. Atsev'in benimle tartışmaya, konuşmaya girişeceğini hiç beklemezdim. Çünkü hiç de yararına değildi bu onun. Tartışmaya girişti mi ben haklı çıkabilirdim. Hayır gospodin Atsev, bu asla bir sabotaj değil. Sadece bir hata, büyük bir hata, büyük bir yanlışlık. Tısetsa heyecanla bana bakıyordu. Hata mı? Diye bağırdı Vasilev yumrukla kumaşa vurarak. Görürsün sen hatayı, polise teslim edelim de. Ben size demedim mi gospodin Vasilev? Ben size demedim mi gospodin Atsev diyordu Stoyan kah birine, kah diğerine doğru eğilerek. Fabrikada bütün olup bitenlere sebep odur demedim mi ben? Ücretlere zam istettiren de, yemekhane istettiren de, fabrikada sabotaj harekatını yaptıran da. Biraz sıkıştırılıverse hepsini söyleyecek bakın. Ben bir aydan beri peşindeyim ama ancak bugün yakalayabildim. Kötü kadın ey. Tıktırtacak hepimizi hapse dedi Stoyan işçilere dönerek. Ama buz gibi nefret dolu gözlerle karşılandı. Döndü yeniden efendilere. Söyleyecek, hepsini söyleyecek bakın. Ben jurnalcinin, hainin psikoloji durumunu iyi anlıyordum. Ama gene de onların böyle derinlere düşmelerine, ne kadar zavallı, süfle olduklarının farkına varmamalarına akıl erdirebilmiş değildim. Ve bu anda ben fabrika sahibi Atsev'den, faşist Vasilev'den çok işçi Stoyan'dan nefret ediyordum. Ve kaybolandan birazını bari koruyabilmek için son ana kadar kendimi tutmanın, soğukkanlılığımı korumanın gerektiğini anımsamasaydım büyük bir haz duyarak indirirdim kafasına boya küpünü. Atsev'le gözlerimiz karşılaştı. O bir adım daha ileri yürüdü. Sonra birden dönerek ve hafifçe Vasilev'in dirseğine dokunarak sert bir sesle "Gelin benimle" dedi. İkisi çıktılar. Stoyan bir an için ikirciklendi. Gitmeli miydi onlarla beraber yoksa salonda mı kalmalıydı? Bilemedi. İkbal Presley'i üstün geldi ve bana yumruk sallayarak hemen koştu efendilerinin arkasından. İşçiler daha da sokulmuşlardı bana. Mitka o kadar sıkı tutma şu boya küpünü, bırak onu elinden dedi eski işçilerden bir kadın omzumu sıvazlarken. Boya küpünün hala elimde olduğunu ancak şimdi farkına varmıştım. Seni yakalamaya gelseydi vuracak mıydın bunu patrona diye sordu Irina bıraktığım küpü kaldırarak. Vuracaktı elbette dedi yine o eski işçilerden kadın. Kısasa kısas, göze göz, dişe diş diye yazıyor kutsal kitap değil mi? Kısasa kısas sözü güldürdü işçileri ama benim için hala endişeliydiler. Birkaç kişi pencerelere dikilmiş, acaba polis falan gelecek mi diye bakıyorlardı. Ben de bakınıyor, tutuklanma tehlikesi belirirse nereden daha kolay kaçabilirim diye düşünüyordum. Aslında ancak Kıyajova deresini geçip ağaçlık içinde dağ yolunu tutmalıydım. Ama ben polisten o kadar değil de bu beceriksizliğimi duyunca acaba ne der diye gekten korkuyordum. Bu arada memurlardan biri gelerek kapıdan "Garipçe ve gospodini Atsev'in yanına" diye haykırdı. Bir kumaş parçasına ellerimi sildim, saçlarımı düzelttim ve pek acele etmeyerek yürüdüm müdür odasına doğru. Neler sorulabileceğini ve nasıl davranacağını düşündüm yolda. Hatta gospodini Atsev yanılmışım diyecektim. İlk ve son sözüm bu olacaktı polis önünde de. İş oraya kadar varırsa... Odasında müdür yalnızdı. Masasının başında oturuyor, bir dosya karıştırıyordu. Gözlerini kaldırıp bakmadan konuşmaya başladı. Yargılamak için çağırmadım sizi. Hakkınızda her şeyi bildiğimi söylemek istiyorum. Stoyan bana kocanızın komünist olarak sürgün edildiğini de, geçen yıl büyük greve katıldığınızı da, burada benim fabrikamda bütün eylemlerin, sabotaj hareketlerinin başında olduğunuzu da anlattı. Ben neyin iyi, neyin kötü olduğunu, eğriyi doğruyu, haklıyı haksızı söyleyecek değilim. Biz sizinle başka başka düşünüyoruz. Fikrinizden, yolunuzdan çevirmeye çalışmayacağım sizi. Fakat ancak şunu söyleyeceğim ki, tuttuğunuz yol sizi mutlaka dar ağacına götürecek. Şunu da ilave edeyim, Bunda benim bir suçum olmayacak. Sesi sertleşerek daha ciddi bir tavırla adamlarımı emrettim. Dillerini tutsunlar, polise hiçbir şey bildirmesinler diye hakkınızda. Yani bu taraftan yana rahat olabilirsiniz. Ancak ben sizi burada daha fazla işte tutamam. İşte paranız. Atsev cebinden birkaç banknot çıkarıp uzattı bana. Eşyanızı alıp 15 dakika sonra terk edin fabrikayı dedi. Güvensizlikle baktım patrona. Acaba alay mı ediyordu benimle? Telefon edip de polisi çağırmamış mıydı? Hayır, hile yoktu bakışında, dürüsttü. Belliydi aldatmadı. Teşekkür ederim Gospodin Atsev dedim yavaşça başımı dayayarak. Kalktı, kendisi açtı bana kapıyı. Karşı cephede olan namuslu bir adam, kendi vicdanı önünde ciddi bir sınav geçirmişti bana göre. 10 dakika sonra artık yoldaydım. Dönüp fabrikaya doğru baktım. Pencerelerden salkım gibi sarkıyordu başlar. El salladım, yürüdüm hızlı hızlı. Buraya ektiğim mücadele tohumlarının iyi bir zemin bulduğunu, bol ürün vereceğini biliyordum. Bir akşam Gek'le buluştuk. Yarı karanlık bir sokakta ağır ağır yürüyerek hayli konuştuk. Birdenbire öksürdüm. Ağzımda tuzlumsu bir kan tadı duydum. Tükürdüm, buz tutmuş kar üstüne kırmızı bir şeyin yapıştığını gördüm. Elektrik lambası altında Gek dalgın dalgın baktı. Sonra birden durdu ve dönüp eğildi üzerine. Doğrulduğu zaman sesi hep böyle yavaştı. Çoktan beri mi kan tükürüyorsun?
Bir aydan beri.
Ciğerlerinde bir sakatlık mı var?
Evet, sol ciğerimde.
Ya, iyi değil. Bir şeyler yapmak lazım. Az sonra ayrıldık. Ertesi günü unutmuştum aramızda geçen bu konuşmayı. Fakat birkaç gün sonra biri Pirdop'ta Bulgar İşçi Birliği'nin sanatoryumuna girmek için dilekçe vermemi söyledi. Dilekçemi verdim ve hafta bile geçmedi. Ben artık eski bir otobüsle sanatoryuma doğru yolculuk ediyordum. Dostlarım ihmal etmeden bana yer bulmayı başarmışlardı. Sanatoryumda beni eski iyi bir arkadaşım olan tekstil işçisi Tisetsa karşıladı. O da benim gibi istirahate gelmişti buraya. İlk konuşmalarımızda Tisetsa bana levazım memurunun da aşçıların da hırsız olduklarını, işçilerin kendine düşenin ancak yarısını aldıklarını söyledi. Birkaç gün sonra biz artık istirahate gelenlerin hepsini harekete geçirmeyi başarmıştık. Yönetmen de şaşırmıştı bu işe. Bir akşam bizi yanına çağırdı. ''Ne biçim insanlarsınız bilmem ki'' diye başladı konuşmaya beyaz önlüğünün ceplerini karıştırarak. ''Buraya hasta geliyorsunuz, zor duruyorsunuz ayakta ama daha ilk günden her yere burnunuzu sokmaya başlıyorsunuz. Lütfen söyleyin bana neden? Biliyorum bazı yolsuzluklar oluyor ve belki personelden hırsızlık edenler de var. Fakat evinizde burada yediğinizin yarısını bile yiyemiyorsunuz. Eğer sizi kovarsam, hastalığın bizi bir an önce alıp götürmesine yardım etmiş olursunuz.'' dedi Tisetsa gülümseyerek. Fakat siz doktor bey bizi kovacağınıza etrafınızı saran hırsızları dolandırıcıları kovarsanız daha iyi etmiş olmaz mısınız? Her yere bunu sokmamıza gelince bunun nedeni de bizde özel mülkiyet duyusunun gayet gelişmiş olmasıdır. Doktor şaştı kaldı. Bizim devrimci olduğumuzu çok iyi biliyordu ama Tisetsa'nın sözleri şaşırttı onu. Tisetsa devam ediyordu sakin sakin. Burada her şey yapıda mobilyalarda personelin aylıkları da yemekte bütün bunlar benim. Tisetsa beni göstererek onun, bizim, işçilerin, bizim üyelik ödentileriyle, bizim emeğimizle alınmıştır bunlar. Onun için de özel mülkiyet duygularım kabardı benim. Anlatabildim değil mi doktor bey?
Anlıyorum, anlıyorum dedi doktor gülümseyerek. Sizi çok iyi anlıyorum fakat elini savurup doğruldu. Bakalım ne yapacağım ben bu benim haydutlarla. Siz dinlenin.
Sanatoryumda 2 ay kadar kaldım. Oradan çıktığım zaman artık kan tükürmüyordum. Sofya'ya Mart sonunda döndüm. Artık bir bahar kokusu vardı havada. Omuzlardan ağır paltolar atılmış, sevinç ve mutluluğa açılmıştı yürekler. Çar Ozvo Boditel bulvarında yapraklanan kestane ağaçları altında ağır ağır yürüyordum. Biri hafifçe omzuma dokundu. Dönüp baktım, Gek'ti. Sevinçle el sıkıştık ve Gek'in ilk sözleri şu oldu. Sana bir iş var, gidelim. 9. Bölüm. Çocukluk günlerimin en güzel, en sevinçli bayramı iki İslav öğretmeni Kiril ile Metodi bayramıydı. Bu bayram için bütün hafta okulu yıkayıp paklar, çelenklerle süslerdik. Bayram sabahı annem bizi erkenden kaldırır, en iyi, temiz, ütülü elbiselerimizi giyer okula koşardık. Bütün köy toplanırdı okula. Çünkü bu bayram sadece çocukların bayramı değil, tüm Bulgar halkının bayramıydı. Tüm İslav halkını Tanrı'nın seçtiği Alman ırkına gübre olarak ilan eden Hitlerci efendilerine yaranmak için faşist iktidar 1942 yılında bu güzel bayramı da kaldırmaya çalıştı. 24 Mayıs 1942'de öğleden sonra erkenden Çar Ozvo Boditel bulvarı kız ve erkek öğrencilerle, üniversitelilerle, genç işçilerle dolmaya başladı. Yeşeren kestane ağaçlarının koyu gölgelerinde dolaşıyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar ve sabırsızlıkla saatlerine bakıyorlardı.
İslamlı savunma eyleminin başlayacağı belirli saat yaklaşırken okullardan, üniversitelerden, işletme ve atölyelerden gelen bütün bu halk gösterinin başlayacağı Charles Bobadil anıtına doğru gidiyordu. Fakat polis anlaşılan her şey hakkında tam bilgi edinmişti. Çünkü buraya yüzlerce sivil polis yollanmıştı. Saflarımıza katılmışlardı bunlar ve insan bazen yanı başında yürüyenin güler yüz gösterenin gerçekten dost mu yoksa az sonra cebinden polis tabancasını çıkaracak bir düşman mı olduğunu bilemiyordu. Biliyordum ki kareli kumaştan kostüm giymiş bir kız verecekti gösteriye başlama işaretini. Ve vakit yaklaştıkça daha dikkatle bakıyordum etraftaki kareli kostüm giymiş tüm kızlara. Savaş yıllarıydı. Kumaş bol değildi ve kızların yarıdan çoğunun en azından fistanları kareli kumaştandı. Ancak polis belirlediğimiz gündemi bozdu. Anlaşılan Sofya sokaklarında ve özellikle Alman elçiliğinin birçok şubeleri ve Bulgaristan'daki Alman askerleri komutanlığının bulunduğu Charles Bobadil bulvarındaki hiçbir kargaşalığa meydan verilmemesi için talimat almıştı. Ve eyleme geçilmesinden 15 dakika önce birkaç bin kişinin toplandığı anıt alanı atlı polislerle sarıldı. Bir düzine kadar otobüsten de polisler atlayarak kalabalık arasında tutuklamalara başladı. Ötede beride polisle çatışmalar oldu. Savaş istemiyoruz. Yaşasın İslam Birliği. Alman işgalcileri Bulgaristan'dan dışarı sesleri yükseldi şurada burada. Fakat anlaşılıyordu ki eylem suya düşmüş, polis bizden çabuk davranmıştı. Ve bu arada şu paralı dolaştı. Dağılın, toplanma yeri Balıklı Göl. Artık belirli bir hedefimiz vardı. Birer birer ve küçük gruplar halinde bulvardan uzaklaşmaya başladık. 20 dakika sonra çoğumuz belirli yere gelmiştik. Sivil polisler de vardı bizimle beraber ama onlar ikinci paroluya pek önem vermemişlerdi galiba. Sonra biz de gayet iyi davranıyorduk. Hora oynamaya başlamıştık. Tüylü kafalı bir genç yönetiyordu horayı kıvrak bir türküyle. Parka gezinmeye çıkan insanlar etrafımıza toplandılar. Seyir oldu mu seyirci her vakit bulunur. Ve bu arada horayı yöneten genç yeni bir şey tutturdu. Sevda türküsünü bırakarak yıllardan beri bilinen şu taşlamayı geçti birden. Bay Ganü sınır bekliyor, doçada börek yiyor. Ve hep böyle aldatıldı ve hep böyle yanıltıldı nakaratına yüzlerce kişi katılıyordu. İlginç bir seyir meydana geleceği belliydi. Hora birden bozuldu, alkışlamaya başladı birkaç kişi. Küçük bir grup toplandı onların etrafına ve kareli kumaştan kostümüyle genç, güzel bir kız göründü başları üstünde. Sokak kürsüsünden yapılan konuşmanın gücünü, heyecanını, coşkunluğunu dile getirecek söz bilmem var mıdır? Hele kelime özel bir anlam kazanıyor. O zaman arkadaşlar hitabı yanında olanlara sadece kuru bir hitap değil, kılıçlara, kurşunlara karşı baş eğmeyenlerin birlik ve beraberliğini dile getirmektedir. Dilimizde bunu tam ifade edebilecek kelime henüz bulunmamıştır. O zaman yaşasın dost ülkeler sözü yalnızca bir dilek değil, heyecana gelmiş gençlerin coşkun bir çağrısı da değil, bu sloganı yükseltenin de dinleyenin de sağlam inancıdır. Ve bu inanç uğruna damla damla kanını dökmeye hazır demektir. Sokakta söylenen nutuk kısadır, lirik türküler gibidir. Bol bol kanıtlara, sayılara yer yoktur bu nutuklarda. Bu nutkun etkisi sözlerde bile değildir. Kurşun sesleri, atlı polislerin nal sesleri, coplar, kamçılar yapar asıl etkiyi. Üstlerine ateş edilsin. Bulgar halkının kasapları için, bu Hitlerci katillerin yetiştirmeleri için, tüm değerlerin üstünde olan insan hayatının bile değeri yoktu. Onlara ceset gerekliydi, insan leşi gerekliydi. Ve işte kareli kostüm giymiş bir kız arkadaşlarının omuzlarında yükselerek İslam kültürünü, İslam birliğini, İslam halkını savunan konuşmasına başlıyordu. Kalabalığın arasına dağılmış olan hafiyeler kızın bulunduğu yere varmaya çalışıyorlar ama bu anda bir şey yapabilecek durumda değiller, pek az onlar. Sonra bu gürültülü kalabalık iyi bir gösteriye dönüşüyor, sert adımlarla parkın çıkış kapısına doğru yürüyor ve şu şarkıyı söylüyor herkes. Yürü halkım yürü, aydınlık yarınlara doğru yürü. Bu eski okul şarkısı yeni bir anlam kazanmıştır. Aydınlık yarınlara, sosyalizme demektir. Bu arada polis kendine gelebilmiş, canavar düdükleriyle yeniden kamyonetler, yeniden binlerce kişinin bir ağızdan yaşasın İslam Birliği sesleri. Yeniden coplar, yumruklar ve yeniden parola veriliyor. Toplanma yeri yüzme havuzunun yanında. Gün kavuşmak üzereydi. Ancak biz farkına varamıyorduk bunun. Hala erken sanıyordum ben. Oysa karanlık çökmeye başlamıştı artık. Yazlık yüzme havuzunun etrafında 50 kişi kadar toplandık. Telden yapışan saçlarımızdan, kızaran gözlerimizden, hızlı hızlı solumamızdan kolayca tanıyabilirdi insan bizi. Burada tekrar gösteri yapmalıydık Ama azdık. Geleni geçeni toplamak, onları da eyleme katmak gerekiyordu ama nasıl? 50 kişiye daha 450 kişi nasıl katılırdı? Bilmem kim başladı ama birden 10-20 kişi bir ağızdan Çilibata Lumba, Çilibata Lumba diye tutturdular. Bir tenor da Ayşe türküsünü söyledi çınlayan bir sesle. O zaman iki kız türkünün havasına uyarak oynamaya başladılar. Kıvrıla kıvrıla gayet ustaca oynuyorlardı. Büyük bir kalabalık toplanmıştı etraflarına. Gelen geçen de durup kalıyordu orada. Yeni gelenler ne var ne oluyor burada diye merakla sorup oyuncuları görebilmek için kalabalığın arasından yol açmaya çalışırken yeniden yürü halkım yürü şarkısı çınladı birden. Alay dağıldı. Biz tekrar toplandık bir yumruk halinde. Yeniden gürledi sesimiz. Kalabalığın arasına yeniden dağıldı partinin haklı sözleri. Az sonra yukarıya doğru koşmaktan soluk soluğa kalan polisler göründü. Yeniden polis düdükleri öttü. Yeniden çatışma kokuyordu. Ama gece yaklaşmıştı artık. Ormanın karanlığı topladı, gizledi bizi, emniyete buluşmaktan korudu bizi. 24 Mayıs 1942'de Kiril ve Metodi bayramı dolayısıyla yanan gönüllerin son coşkunluğuydu bu. Eve vardığım zaman artık hemen hemen gece yarısıydı. Her yerim ağrıyordu ama yorgunluğa rağmen çok rahattım. Hem yazlık yüzme havuzlarından da ta Kınyajova'ya kadar gelmiştim. İki yol vardı, ya tramvayla gelmek ya da iki dilim ekmekle bir işkembe çorbası içmek. Ben de ikincisini seçtim. Kapıyı açtığım zaman eşiğin altına dörde katlanmış bir kağıt sokulduğunu gördüm. Telaşla eğilip aldım. Kim yazmıştı acaba? Ve yarı el yazısı, yarı kitap yazısı, iri iri harfler yazıldığını görünce rahatladım. Ev sahibi yazıyordu böyle. Aslında telaşa neden yoktu. Çünkü Bay Minço artık 4 aydır ev kirası ödemediğimi ve ödemeyeceğimi de gördüğü için başka bir eve taşınmamı söylerdi pek gücendirmeden. Borcunu da zenginleştikten sonra ödersin derdi. Bay Minço'nun önerisi kuşkusuz insanca bir öneriydi. Ama borçlandığım için kovmuyordu adam beni. Sadece başka bir eve taşınmamı istiyordu. Ama hiç de hoşuma gitmiyordu onun bu önerisi. Çünkü hem alışmıştım buraya, hem polis arayınca kaçmak için uygundu. Hem de sığınak olmaya devam ediyordu illegal ve yarı illegal devrimcilere. Bense artık 3 aydır işsizdim. İşsizlik, parasızlık önceden de yabancı değildi bana. Ama bu kez çok başım sıkışmıştı. Çünkü her ay kampa, Mitko'ya paket yollamam gerekliydi. Tüm mahpusların ve sürgünde olanların yazdıkları gibi onun da o Ezop diliyle genellikle iyi okuduklarını ancak ekmeğin pek yetmediğini, yazdığı mektuplardan ne kadar iyi olduklarını anlıyordum. Yeni yılda Kızıl Papas'ın Konstantin Rusinov yakınlarına yolladığı kutlama mektuplarından bir kopya yollamıştı bana. Şöyle yazıyordu Kızıl Papas. Yeni yılını candan kutlarım. Biraz sucuk yollamanı beklerim. Bayramınız kutlu olsun, ömrünüz mutlu. Sizlerden bir paket beklerim, etli butlu. Tebriklerin yoruma ihtiyacı yoktu. Bu kısa beyitlerde papaz dedenin de tüm mahpuslarımızın da yıllarca biriken hapis tecrübeleri vardı. Kendi tarafımdan ben de Mitko'ya çok iyi olduğumu, hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını yazıyordum sırasıyla. Kendi dertlerimle onu da üzmenin insanca bir hareket olmayacağını biliyordum. Ben ne de olsa onlar gibi hapiste değildim. Onlar orada esir gibiydiler. Her an koşuna dizilebilirlerdi. Mektupta yazdıklarımla paketler arasında ayrılık olmaması için dişten arttırıp bir şeyler yollamaya çalışırdım. Günde bir öğün yemeye alışmıştım çoktan. Kışın bir soba erişilmez uzak bir hayal olmuştu. Ve para edebilecek her şeyi satmıştım evden. 5 leva çok paraydı benim için. Bir gün, 2 gün yetebilecek bütün bir ekmek demekti. Fakat şimdi leva için söz olmuyordu. O yıllarda bana gayet çok görünen 1500 levayı nereden bulurdum? Evde ne varsa hepsini satsam yine toplayamazdım bu parayı. Halbuki ev sahibi ak kağıt üstüne kara yazıyla yazmıştı. Evden çıkmamı istiyordu. 2 aylık ya da hiç olmazsa 1 aylık kira ödeyebilsem mutlaka razı gelecekti kalmama. 1 ay sonra da... bilmiyorum. Bu düşüncelere dalarak gecenin geçtiğini anlayamadım. Bir ayak sesi duydum bahçede. Başımı kaldırınca Nana'yı gördüm. Gülümseyerek bana doğru geliyordu. Seni evde bulamam diye acele ettim dedi elini sallayarak ve durdu pencerenin önünde. Korkma, acelem yok dedim derin bir iç çekerek. Ve bu da söz içinde bulunduğum zor durumu da, iş bulma arzumu da, biriken tasalarımı da dile getiriyordu. Biliyorum, biliyorum dedi başını sallayarak. Güç durumda olduğunu biliyorum ama biliyorsun ya, bunu sana bölge komitesinden yolladılar ve yemeğe harcayasın diye ayrıca söylediler. Hem de kendi yemeğini, anladın mı? Parti bölge komitesinden 2. kez para yardımında bulunuyorlardı bana. 500 leva getirmişti Nana bu kez. Çok paraydı bu. İşçilerin gündeliklerinden birer leva birer leva toplandığı, partinin bu paralarla illegallere, onların evlerine yardım ettiği, silah aldığı ve benzeri düşünülürse çok paraydı bu. Geri çevirmek, kabul etmemek istedim. Fakat Nana sadece gülümseyerek, "Emir kardeşim, parti emrini yerine getirmemek..." Eliyle hoşça kal diyerek gitti. Bir hayli baktım arkasından. Sonra paraya baktım. 500 levalık bir tek banknottu. Bir kağıt parçasıydı ama sevinç doluydu. Bir fukara için 100 öğün demekti, 100 ekmek demekti. Kuponla 30 kilo şeker falan demekti. Evet, kira borcumun da 3'te 1'iydi bu para. Ve böylece Bay Minço aldı bu parayı. Ve ben illegalliğe geçene dek evden çıkma sorunu konuşulmadı bir daha. Yaz geliyordu artık ve ben bütün evi kiraya vermeyi düşündüm tatile gelenlere. Kendime de avlu içini seçtim. Bir elma ağacının, her kiraz ağacının altında yatabilirdi insan. Birkaç gün sonra artık kiracılarım vardı benim. Bütün yaz için kiralamışlardı evi. Benim için gerçek bir kurtuluş yoluydu bu. Kiracılardan aldığım parayla ev sahibine kirayı ödediğimden başka bana da kalıyordu birkaç para. Ayrıca iki aile de buldum. Haftada birer gün onlarda çalışıyordum. Yemeğimi veriyorlar, 25 levada gündelik ödüyorlardı. Herhangi bir fabrikada olsaydım bu kadar alamazdım. Çünkü yemek masrafım olmuyor, aldığım parayı da Mitko'ya ayırabiliyordum. Fakat haftada ancak iki gündü bu. Geri kalan günlerde fabrikaları, işletmeleri dolaşıyordum. Ama hiçbir yerde iş yoktu bana. Bir sabah Knyajova'ya inerken polis karakolundan bir polis karşıladı beni. Ben yüzlerinden hemen hemen bütün polisleri tanırdım. Bunun da ufak tefek mahalle hırsızlarıyla uğraştığını bilirdim. Onun için de hayli şaştım beni durdurunca. "Mitka Gripcheva siz misiniz?" dedi. "Evet, karakola çağırıyor şef sizi." "Derhal mi?" "Derhal, bekleyin bir dakika, ben şurada bir eve uğrayacağım, birlikte gideriz." Beni bıraktı ve ilk yan sokağa saptı. Kaçabilirdim ama bir kuşku başladı içimi kemirmeye. Acaba niçin arıyorlardı beni? Belliydi ki bu bir tutuklama değildi. O halde acaba Dimitra mı bir şeyler oldu? Biraz sonra döndü, birlikte karakola gittik. Beni bir odaya bıraktı ve "bekle burada biraz" deyip gitti. Bir hayli bekledim, gelen olmadı. Kapıyı aralayıp baktım. Kapının önünde bir polis duruyor, bana öfkeli öfkeli baktı ve eliyle odayı göstererek "gir içeri" dedi. Ürperdim, gerçekten tutuklu muydum acaba? Acaba kendim mi girmiştim kapana? Kendim mi gelmiştim polisin ayağına? Tokatlayacağım geliyordu kendi kendimi. Bu kadar da budalalık olur muydu hiç? Türlü şeyler geliyordu aklıma. Bir ele verme mi vardı acaba? Tam 10 saat boyunca bu soruya cevap bulmaya çalıştım ben. En sonunda öğleden sonra geç vakit şef yardımcısının odasına götürüldüm. Odada subaydan başka 40 yaşlarında ufak tefek zayıfça biri oturuyordu koltukta ve apaçık bir merakla bakıyordu bana. Ve daha ilk sorudan herhangi bir yerde bir ele verme olmadığını anladım. Bu beni hem sevindirdi hem ürküttü. Çünkü sorgu hep Dimitri'nin etrafında dolanıyordu. Sorular da çok basitti. Bir şeyler çıkarmak mümkün değildi. Kaç yıldan beri tanıdığımı, tutuklanmazdan önce hangi basım evinde çalıştığını, hapiste kaç yıl yattığını falan, kaç kardeş olduklarını, anasını, babasının sağ olup olmadığını soruyorlardı. Bütün bunlar polisin elindeki Dimitri'nin dosyasında yazılıydı. Beni bunun için çağırmadıkları belliydi. Sivil polis ara sıra bana bazı yakın dostlarımızı, akrabalarımızı soruyor ama belliydi ki bu da asıl amacını gizlemek içindi. İyice ürpermiştim. En önemsiz sorulara bile ağır ağır cevap veriyordum. Bir ara tanımadığım birkaç kişiyi sordu. Sonra uzaktan tanıdığım bazı isimler söyledi. Hepsi hakkında "bilmiyorum, tanımıyorum, hatırlamıyorum" oldu verdiğim cevaplar. Sorgu 3 saatten fazla sürdü. Ve birden şöyle bir soru ile son buldu. Dimitri nerede şimdi?" Ben doğruldum. "Bunu bana sizin söylemeniz gerekmez mi? Öyle değil mi?" Adama baktım. Yüzünde hiçbir şey ama hiçbir şey belli olmuyordu. "Dimitri kaçmış olsun da bunu ben polisten öğreneyim, olmaz" dedim kendi kendime. Bir kez daha baktım onun sakin yüzüne. Oturdum iskemleye ve kendim de anlamadan cevap verdim sorusuna. Adam masanın başında oturan şef yardımcısına dönerek aynı sakin sesle "eğer soracağınız bir şeyler yoksa gidebilir" dedi. "Yok" dedi öteki ve zile bastı. Az sonra koca bıyıklı bir çavuş girdi odaya ve alıp götürdü beni dış kapıya kadar. Açlık ve yorgunluktan ayaklarımın kesildiğini hissettim dışarıda. Sokakta lambalar yanmıştı artık. Bitkin bir halde yürüyordum eve doğru. İyi ki dünden yarım ekmek kalmıştı evde. Birkaç gün sonra az bir kısmını öğrenebildim meselenin. Ve ta 9 Eylül 1944'ten sonra anlayabildim hepsini.